Item 19, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 167. Aradaki mesafe 5 metreye indiği zaman Jean hedefe arkadan çarparak onu tam da Loki'nin keten kağıdına sarılı paketine çarpacak istikamette ve ucu ucuna yetecek kadar bir ivmeyle itti. Loki çarpışma sırasında narin küpe ek olarak içindeki 7 kiloluk baharatlı ve kremalı pastanın da derhal ezilmesini sağladı. Pastanın çoğu bir kasap tezgahına çarpan etin sesiyle parke taşlarına saçılırken geri kalanı da ustaca kıç üstü düşen Loki'nin üstüne döküldü. "Ah tanrılar aşkına!" diye haykırdı genç adam. "Mahvoldum!"
Benim suçum hay aksi diye kekeleyen hedef darmadağın haldeki pastadan geriye sıçradı ve elbiselerini gözden geçirdi. Saygın bir kıyafetin içerisindeki besili ve yuvarlak omuzlu bir adamdı. Ceketinin deri bir mürekkep koruyucusuyla kaplı sağ manşeti masa başında geçen bir hayata işaret ediyordu. "Bana arkadan çarptılar."
"Haklısınız," dedi en az hedefleri kadar iyi giyimli olan Jean. Adamın üçte bir yaşında olmasına rağmen genişlikle onunla yarışıyordu ve kucağında yarım düzine parşömen kutusu vardı. "Size kazara çarptım bayım, özür dilerim ama bu zavallı uşağın pastasını birlikte ezdik."
"Benim bir suçum yok."
Hedef pantolonuna sıçramış birkaç pasta kırıntısını dikkatle silkeledi.
"Arada kaldım, hepsi bu. Hadi ama çocuğum yapma, ağlayacak bir şey yok."
"Ah ama var bayım," dedi Loki.
Gölgeler Tepesi günlerindeki kadar ustaca burnunu çekiştirerek.
"Efendim," dedi bir yüzüm, "kitap cildi yapacak."
"Metin ol evlat, ara sıra herkes şamar yer, ellerin temiz mi?" Hedef bir elini gönülsüzce uzatarak Loki'nin ayağa kalkmasına yardım etti. "Altı üstü bir pasta."
"O alelade bir pasta değildi," dedi Loki ağlayarak. "Efendimin bir ay önceden sipariş edilen doğum günü pastasıydı. Zakasta'nın pastanesinde yapılmış bir taç pastası. İçinde her türlü simya ve baharat vardı."
"Zakasta ha," dedi Jean takdire değer bir huşu taklidiyle. "Vay canına, ben kötü şans diye buna derim."
"O pasta benim bir yıllık ücretim kadardı," diye yakındı Loki. "Üstelik daha 2 sene bir yetişkin maaşı almayacağım. Efendim bunun acısını hem postumdan hem de cebimden çıkaracak."
"Bu kadar aceleci olma," dedi Jean teselli edici bir dille. "Sana yeni bir pasta veremeyiz ama en azından efendinin parasını iade edebiliriz."
"Edebiliriz de ne demek?" Hedef hızla Jean'a doğru döndü. "Sen kim oluyorsun da benim adıma konuşabiliyorsun çocuk?"
"Jotar Tatis," dedi Jean, "avukat yamağı."
"Öyle mi? Hangi avukatın?"
"Bayan Donatella Vericona'nın," dedi Jean belli belirsiz bir tebessümle. "Meraggio'dan."
"Ah," dedi Hedef. Sanki Jean az önce kurulu bir arbaleti mahrem yerlerine doğrultmuşçasına.
Bayan Vericona, Camor'un en ünlü avukatlarından biri olarak birbirinden güçlü pek çok asilzade ailesinin sözcüsüydü. Hayatını mürekkep yalayarak geçiren birinin onu tanımaması mümkün değildi.
"Anlıyorum ama..."
"Bu zavallı olana bir şilin borçluyuz edeceğim. Hadi ama meblağı bölüşebiliriz. Size kazara çarpmış olabilirim. Fakat siz de biraz daha dikkatli davransaydınız ondan muhakkak sakınabilirdiniz."
Loki kontrol altına almadığı takdirde şakaklarına dek ulaşacak bir sırıtışı bastırdı.
"İyi de işte yanımda her zaman yeteri kadar cep harçlığı taşırım."
Jean sağ avucuyla 2 altın tirin uzattı.
"Herhalde bu kadarcık para size de fazla gelmez."
"Ama..."
"Nesiniz siz, bir verrarlı mı? Topu topu 2 tirini gözünüzde büyütecek kadar cimri misiniz? Eğer öyleyseniz en azından bana isminizi verin de hanımıma."
"Peki," diyen adam ellerini Jean'a doğru kaldırdı.
"Peki, kahrolası pastanın ücretini karşılayacağız yarı yarıya."
Loki'ye 1 çift 6 tirin uzattı ve Jean'ın da aynısını yapmasını seyretti.
Teşekkürler saygıdeğer baylar," dedi Loki titreyen bir sesle. "Bunun için bir yığın azar işiteceğim ama durumum eskisiyle kıyaslanamaz bile."
Olsun o kadarcık dedi Jean. İkiniz de tanrılara emanet olun.
Evet, evet dedi yaşça büyük adam kaşlarını çatarak. Bir dahaki sefere pasta taşırken daha dikkatli ol çocuk. Ve tek kelime dahi etmeden alelacele yoluna gitti. Vicdan azabı ne güzel şey diye iç geçirdi Loki. Yerdeki pasta artıklarını toplarken. Aslında kutudaki şey pasta falan değil, talihsiz kurbanın cebinden çıkan paranın %1'i bile etmeyen berbat bir bayat un, talaş ve beyaz sıva tozu karışımıydı. Böylece kişi başı bir trin kaldırmış olduk.
Sence zincir memnun kalacak mı?
Dua edelim de asıl veli nimet memnun kalsın dedi Loki sırıtarak. Bu pisliği toplayıp başka bir yere atayım ki sarı ceketler kafamı kırmasınlar. Sen eve mi dönüyorsun?
Evet, dolan başlı yoldan dedi Jean. Yarım saat sonra görüşürüz.
Üçüncü kısım. Bir de baktık ki Jean kanlı canlı akreplerle hokkabazlık yapmaya başlamışçasına herif geri geri yürüyor dedi Loki. Yarım saatten biraz sonra. Sonra Jean adama cimri, verrarlı falan demeye başladı. Sonunda zavallı pezevenk iki altın sikkeyi öylece verip gitti. Loki öylece derken parmaklarını şıklattı ve Sansa ikizleri onu kibarca alkışladı. Kalo ile Galdo sandalye gibi sıradan şeylere tenezzül etmeyip cam yuvanın mutfağındaki masanın üstünde oturuyorlardı.
''Yani adağınız bu mu?'' dedi Kalo. ''Kelle başı bir tirin mi?''
''İşte az bir meblağ sayılmaz.'' dedi Jean. ''Hem işe epey çaba harcadığımız görüşündeyiz. Sanatsal katkı falan filan.''
''Pastayı hazırlamamız iki saatimizi aldı.'' dedi Loki. ''Hele oyunculuğu görecektiniz, sahnede gibiydik. O kadar üzgün ve biçareydim ki adamın kalbi eriyip gitti.''
''Öyleyse rol yapmıyormuşsun.'' dedi Galdo.
''Sen gel de hançerimi cilala Sansa.'' dedi Loki. Kamorluların yalnızca alenen kavga çıkarmak istediklerinde başvurdukları abartılı bir el hareketi yaparak.
''Tabii ben gidip mutfaktaki en küçük bezi getirirken sen de onu bunca yıldır nerede sakladığını gösteren bir harita çiz.''
''Ah haksızlık etme.'' dedi Kalo. ''Sabeta ne zaman odaya girse Loki'nin hançerini kolayca görebiliyoruz.''
''Şimdi olduğu gibi mi?'' dedi Sabeta yuvanın giriş tünelinin köşesinden çıkarak.
Loki'nin oracıkta ölmemesi bir erkeğin vücudundaki tüm kan bir anda yanaklarına hücum etse bile hayatta kalabileceğinin kanıtı olarak görülebilirdi. Sabeta'nın buraya gelmeden önce bir yerlerde efor sarf ettiği her halinden belliydi. Yüzü kızarmış, sıkıca örülü saçlarının bazı telleri yerinden çıkmıştı ve krem rengi tüniğinin açık yakasından teninin ince bir ter tabakasıyla kaplı olduğu görülebiliyordu. Normalde Loki'nin bakışları bahsi geçen tüniğe görünmez ipliklerle bağlıymışçasına kızın üzerinden ayrılmazdı. Fakat o sırada mutfağın boş olan karşı köşesinde aniden çok mühim bir şey belirmiş gibi davranmakla meşguldü.
''Siz ikiniz Loki'ye ne yüzle sataşıyorsunuz?'' diye sordu Sabeta. ''İkinizden birinin hayalarında kıl varsa bile onu oraya bir fırçayla koymuşsunuz demektir.''
''Bizi derinden yaralıyorsun.'' dedi Kalo. ''Üstelik nezaketimiz aynı şekilde karşılık vermemizi engelliyor.''
''Lakin'' diye ekledi Galdo, ''bazı loncalı zambaklarla konuşacak olursan.''
''Loncalı zambaklara mı gidiyorsunuz?'' dedi Jean.
''Ah'' dedi Kalo öksürerek, ''demek istediğim, ah eğer gittiğimizi varsayarsak.''
''Varsaymak'' dedi Galdo. ''Ne harika bir sözcük, varsaymak.''
''Bilemiyorum. Açıkçası bütün işi başkasına yaptırmak tam da size göre bir şey, öyle değil mi?''
Sabeta gözlerini devirdi.
Sizin adağınız ne?''
''Kırmızı şarap'' dedi Kalo. ''12 şişe. Onları halatçılar yolunun hemen dışındaki o yarı kör ihtiyar pezevenkten ödünç aldık.''
''Şık giyinip içeri girdim'' dedi Kalo. ''Bütün dükkanda herifi oyalarken Kalo da bir örümcek kadar sessizce arka pencereden girip çıktı.''
''Çok kolay oldu'' dedi Kalo. ''Zavallı ihtiyara üç hak tanısanız bile bir köpeğin kıçını bile lazımlıktan ayıramaz.''
''Her neyse, zincir şarapların ayinden sonra kadeh kaldırmakta kullanılabileceğini söyledi'' dedi Galdo. ''Nasılsa amaç adakları elden çıkarmak.''
Güzel, dedi Jean kalın çenesindeki belli belirsiz siyah tüyleri sıvazlayarak. Sen neler yaptın Sabeta?
Evet, senin adağın ne diye aynı anda sordular ikizler. Bütün günümü aldı, dedi Sabeta ve hiç kolay olmadı ama bunları görünce dayanamadım.
Genç kız arkasından cilalı cadı tahtasından yapılma 3 cop çıkardı. İçlerinden biri yeniydi, biri hafifçe göçüktü ve biri de genç centilmen piçlerin yaşı kadar bir süre boyunca kafa kırmakta kullanılmışa benziyordu.
Ah, benimle dalga geçiyor olmalısın, dedi Galdo. Hayır, asıl benimle dalga geçiyor olmalısın, dedi Kalu.
Gözleriniz sizi yanıltmıyor, karşılığını verdi Sabeta, copları kayışlarından tutup havada döndürerek.
Kamur'un dikkatiyle meşhur kent inzibatlarından bazıları ikna sopalarını kaybetmiş bulunuyor.
Tanrılar aşkına, dedi Loki, içi hayranlık ve korku karışımı bir hisle çalkalanarak. Çeşmeli dönemeçteki o zavallı sersemden yarım şilin koparmaktan duyduğu hoşnutluk uçup gitmişti.
Bu bir sanat eseri.
Teşekkürler, dedi Sabeta alaycı bir referans yaparak.
İtiraf etmem gerekirse sadece ikisini kemerlerden yürüttüm. Üçüncüsü bir karakolda öylece duruyordu. O tür bir fırsata sırt çevirmek olmaz diye düşündüm.
İyi de neden bize haber vermedin, diye sordu Loki. Yalnız başına inzibatların peşinde koşman.
Sen sanki bir iş çevirirken gidip herkese haber veriyorsun da, dedi Sabeta.
Ama sorun çıksaydı bir gözcü veya oyalama işine yarardı, dedi Loki.
Eh, sen meşguldün, seni ve Jean'ı o küçük pastanızı pişirirken gördüm.
Gösteriş yapıyorsun, dedi Kalo, yoksa iyi bir izlenim bırakmayı mı umuyorsun?
Bir seçme olacağını düşünüyorsun değil mi, dedi Galdo hınzırca.
Zincir her yıl öyle bir şans olduğunu söylemişti, dedi Sabeta. Biraz dikkat çekmekten zarar gelmez. Siz ikiniz bunu hiç düşünmediniz mi?
Rahip olmayı mı? Kalo dil çıkardı. Tarzımız değil. Yanlış anlama, madrabaz bekçiyi severiz ama...
Kafayı çekmekten hoşlanmamız tavernayı işletmek istediğimiz anlamına gelmez, diye tamamladı Kalo.
Peki ya sen Jean, dedi Sabeta.
İlginç bir soru. Jean gözlüğünü çıkardı ve konuşurken onu tüneyinin yenine sildi. Madrabaz bekçi benim gibi bir rahip isterse şaşarım. Ebeveynlerim Gandolo'ya ant içtiler. Tanrıların beni yerleştirdiği yerde hoş karşılandığımı düşünmek hoşuma gider. Fakat rahiplik gibi bir şeye uygun olduğumu sanmıyorum.
''Ya sen Loki?'' diye sordu Sabeta usulca.
''Ben sanırım bu konuyu pek düşünmedim. Bu bir yalandı. Madrabaz bekçi rahipliğinin gizli yapısı hakkında zincir tarafından verilen ipuçları eskiden beri Loki'yi cezbederdi. Fakat Sabeta'nın ne duymak istediğinden emin değildi.
''Ama sen düşünmüşe benziyorsun.''
''Düşündüm.'' Sabeta bulutların arkasından çıkan güneşe benzer o tebessümünü etti.
Rahip olmayı istiyorum. Zincirin sürekli neye kıs kıs güldüğünü bilmek istiyorum ve onu kazanmak istiyorum. Bu işte en iyi olup...
Sözü giriş tünelinden gelen yankılı bir gümbürtüyle kesildi. Bu ancak o gece ihtiyaç duyulacak çeşitli hazırlıklardan dönen zincir olabilirdi. Adam çok geçmeden köşeyi döndü ve hepsini bir arada görünce gülümsedi.
''Güzel, güzel'' diye mırıldandı. ''Sanzalar, şaraplar sizin kadar meşgul olmayacak kişiler tarafından tapınağa taşınıyor. Geri kalanınız adaklarınızın hazır olduğuna güvenebilir miyim?''
Diğerleri başlarını olumlu anlamda sallayınca adam bundan hoşnut gözüktü. Loki gözlerinin altlarındaki koyu renkli torbalara rağmen ustalarının bakışlarında sıra dışı bir heyecanın parıltısını fark etti.
''Harika, o halde gitmeden önce karnımızı doyuralım.''
''Bu iş için giyinip kuşanmamıza veya yıkanmamıza gerek var mı?'' diye sordu Sabeta.
''Hayır tatlım, hayır. Bizimkisi pratik görüşlü bir tapınak. Zaten süslenip püslenmenin bir anlamı yok. Çünkü kafalarınıza çuval geçirilecek. Bunu yaptıklarında şaşırmış gibi gözükmeye çalışın. Sizinle peşinen paylaşacağım tek sır bu.''
Çok sayıda erkek ve kadın katlanılabilir tahta çerçeveler kullanarak adayların içeri taşındığı kapı aralığına perdeler asarken orada toplanmış hırsız kalabalığın arasında bir şşşt sesi dolaştı. Loke'nin görebildiği kadarıyla tavandaki birkaç mazgal haricinde odaya girip çıkmanın tek yolu o kapıydı. Perdelerin iki yanına muhafızlar, uzun deri pardesüler giyen, sopalar ve baltalar taşıyan ciddi görünümde fedailer konuşlandı. Zincir daha önceden muhafızların ayinin mahremiyetini korumakla görevli olduklarını açıklamıştı. Dışarıda bir yabancının yetim ayı törenlerini gözetlemekte veya bölmekte kullanabileceği tüm güzergahlarda kol gezen bunun gibi koca bir muhafız şebekesi vardı. Odada yaklaşık 100 kişi bulunuyordu. Bu hayatlarına adı gizli tanrı tarafından yön verilen kamorluların sadece ufak bir kısmıydı. Fakat zincire bakılırsa dindarlığın tabiatı böyleydi. Başı sıkışan birinin dualar veya lanetler mırıldanması kolaydı. Lakin yılın bir araya gelmeye ayrılmış tek gecesinde kuş uçmaz kervan geçmez bir yere gizlice gitmek çoğu kişiye daha zor gelirdi. ''Bu tapınaksız kilisenin tapınağı'' dedi kukuletalı gri bir pelerin giyen bir kadın kubbeli odanın ortasına adım atarken. ''Bu merasimsiz tarikatın merasimi. Alın yazımızın babası. Bu salonu senin davana adıyoruz. Lütfunu paylaşmak ve gizemlerine mazhar olmak için.'' Bunları söyleyen kişi gür ve yankılı sesiyle zincirdi. Benzer bir cübbe giyen adam odanın ortasındaki kadının yanına geçti. ''Biz hırsızların arasındaki hırsızlarız, kaderlerimiz ortak. Kin veya hindik gütmeksizin işaretlerin ve şifrelerin bekçiliğini yapmak için buradayız.'' ''Bu bize sevgiyle bahşettiğin gayemiz ve mesleğimiz.'' Üçüncü konuşmacı daha önce adaylara gizlilik yemini ettiren, şimdi ise üzerinde gri bir cübbe bulunan o Garrisla'ydı. ''Gölgeler babası, bizi almaya cüret ettiğimizi almayı öğreten lütfen dualarımıza kulak ver. Bize iyi talihin elde edilebileceğini ve paylaşılabileceğini öğrettin.'' dedi kadın rahip. ''Hırsızları refaha kavuştur.'' diye zikretti kalabalık. ''Bize sanatımızın erdemini ve gereğini öğrettin.'' dedi peder zincir. ''Zenginlere hatırlat. Karanlığı bize kalkan yaptın.'' dedi üçüncü rahip ''ve bize arkadaşlığın faziletini öğrettin. Biz hırsızların arasındaki hırsızlarız. Atik ve gözü pek olanlara ne mutlu.'' dedi zincir. Salonun ön kısmına taş bir bloğun siyah bir ipek örtüyle kaplı olduğu yere geçti. ''Sabırlı ve basiretli olanlara ne mutlu. Bir hırsıza yardım edenlere, bir hırsızı saklayanlara, bir hırsızın intikamını alanlara ve bir hırsızı hatırlayanlara ne mutlu. Çünkü gece onlara kalacak.'' ''Gece sana kalsın.'' diye tekrarladı kalabalık ciddiyetle. ''Veli nimetimizin, yerin ve göğün 13. prensinin, adı sır gibi saklananın huzurunda kardeşçe toplandık.'' Sözü devralan kadın rahip zincirin soluna geçti. ''Bu onun kendi yadı için sahiplendiği gece. Bu yetim ayı. Aramızda bu tapınakla kutsal bir akit kuracak ve katılım temini edecek biri var mı?'' diye sordu üçüncü rahip. En önemli an gelip çatmıştı. Gizlilik yemini ettiği takdirde her hırsıza yasa dışı bir yaşantıya ucundan kıyısından bulaşan herhangi birine bu toplantıda yer vardı. Fakat katılım yeminini ederek bir sonraki adımı atanlar isimsiz 13. ilahi hamileri kabul etmiş sayılırlardı. Bu hareket Terin dinindeki diğer tanrılara sırt çevirdikleri anlamına gelmezdi. Ama yaşadıkları müddetçe en içten dualarını ve en iyi adaklarını hamilerine borçlu olurlardı. Rahiplik eğitimi alan çocuklar bile ergenlik çağlarının başlarına kadar resmi katılım yemini etmezlerdi. Ve çoğu kimse o yeminleri ağzına bile almayıp tek bir tanrıya karşı daha resmi bir yükümlülükten ziyade tüm tanrılara karşı daha serbest bir bağlılığı yeğlerdi. Öne ilk çıkan kişi Nazca oldu. Onu mahcup bir telaşla diğer herkes izledi. Adayların ellerinden geldiğince ağırbaşlı bir şekilde sıraya girmesinin ardından zincir ellerini havaya kaldırdı. Bu karar bir kez verildikten sonra geri alınamaz. Tanrılar verilen sözlere karşı kıskançtırlar ve bu yeminin bozulmasına göz yummazlar. O nedenle ya kararınız kesin olsun ya da kenara çekilin. Şimdilik hazır olmamakta utanılacak bir şey yok.
Adaylardan hiçbiri geri çekilmedi. Zincir ellerini 3 kez çırptı ve çıkan ses salonda yankılandı.
Madrabaz bekçiye selam olsun dedi 3 rahip aynı anda. Durun!
Salonun gerisinden yeni bir ses gürledi. İzleyici kalabalığının arkasından siyah cübbeler ve maskeler giyen 3 adam çıktı. Hemen arkalarından kırmızı elbiseli bir kadın geliyordu. Grup önlerine çıkan adayları itip kakarak salonun merkezindeki ara yolu hışımla kat etti ve adaylar ile mihrap arasında sıraya girdi.
19. ayrımın sonu. Sayfa 175.